Akılda Kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Yine bir Akılda Kalanlar programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün her birimizi çok yakından ilgilendiren özellikle sağlık konusunda sizlere çok güzel bilgiler verecek bir konuğumla sohbet edeceğiz. Doktor Orhan Koç bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben sizlere Orhan Bey'i kısaca bir tanıtayım, sonrasında ona Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve hizmetleri konusunda önemli sorular soracağım, önemli cevaplar alacağımızı ümit ediyorum. Doktor Orhan Koç 1966 Gümüşhane Torul doğumlu. İlkokulu Gümüşhane'de okudu. Ortaokul ve liseyi Bursa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. Arkasından Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi bölümünde uzmanlığını 2005 yılında tamamladı. Bürokraside çok önemli görevler ifa etti Sayın Doktor Orhan Koç. Sağlık Bakanlığı'nda muhtelif hastanelerde başhekimlik görevlerini ifa etti. Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Kamu Hastaneleri Kurumu'nda yine finanstan sorumlu başkan yardımcılığı görevini ifa etti. Şu anda da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı olarak sağlık hizmetlerinden sorumlu olarak görev ifa ediyor. Ayrıca da doktorluğun yanında, bürokratlığın yanında çok yoğun STK ilişkileri var. Onu sohbetin ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle bakalım Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili ne gibi hizmetleri var? Buradan başlayalım. Buyurun Sayın Orhan Bey.
Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle sağlık sigortacılığı anlamında baktığımızda genel sağlık sigortası diye ifade ediyoruz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın tümünü kapsayan bir genel sağlık sigortamız var.
Evet.
Aynı şekilde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren konu da şu şekilde izah edebiliriz. Türkiye'de sigortalı olup yurt dışında yaşayanlar diye ayırdığımızda orada ikili anlaşma yaptığımız ülkeler ki bu ülkelerde sağlık hizmeti aldıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz bu hizmetlerin karşılığında o ülkeye ödeme yapıyoruz. Yine yurt dışında sigortalı olup Almanya'da yaşarken Alman sigortasında sigortalı olup Türkiye'ye geldiklerinde de acil hallerde karşılaşmış oldukları sağlıkla ilgili sorunların tedavilerinde bütün hastanelerimiz, özel üniversite, kamuda hizmet alıyorlar ve bu hizmetin karşılığında da herhangi bir ücret ödemeden biz yine Alman hükümetiyle yaptığımız veya diğer Avusturya ülkesiyle yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar gereği bu hizmetlerin finansmanını sağlıyoruz. Tabii bu hizmetler eskiden erişimi zor. Belli evraklar ki bu evrakların tanzimi, temini güçtür.
Çok zor.
Şimdi burada yeni bir sistem geliştirdik. Elektronik bir yazılımla karşılıklı birbirini okuyan, birbirine görüşebilen bir yazılımla sistemi elektronik ortama taşıdık. Artık Almanya'dan gelen vatandaşımız, Belçika'dan gelen vatandaşımız,
Hollanda'dan, İtalya'dan, Fransa'dan.
5 ülke, diğer ülkelerde yavaş yavaş sistem eklenecek. Şimdi Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya gibi ülkelerimizden gelen vatandaşlarımız burada sadece bir belgeyle, bir belgeyi ibraz etmesiyle tüm sistemi devreye almış oluyoruz. Yine Türkiye'deki vatandaşımız yurt dışına gittiğinde aynı şekilde buradan düzenlemiş olduğumuz belgeyle bütün sistemi devreye almış oluyoruz. Bunu daha da geliştireceğiz. Bu belgeyi bile artık
belki elektronik ortamda
olmayacak, fiziki ortamda olmayacak, elektronik ortamda olacak. E-Devlet üzerinden bu belgeyi alabilecekler, tazmin edebilecekler. Ve bir de bu belgeyle ve buna benzer hizmetlerde randevu sistemi, elektronik randevu sistemi gibi sistemleri de devreye alarak erişimin önündeki bütün engelleri
kaldıracağız. Böylelikle Türkiye vatandaşları biz burada nasıl bütün devlet hastanelerinden, özel hastanelerden ve kamu hastanelerinden hizmet alabiliyorsak ben yurt dışına çıktığımda da olası bir rahatsızlık olduğunda oradaki o ülkenin hastanelerine hizmeti alacağım. Bunu bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuzla o ülkenin ilgili kurum arasındaki anlaşmalar çerçevesinde çözmüş olacağız. Yani dünyanın her tarafında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının sağlık hizmeti alımını temin etmiş oluyoruz.
Tabii bu 5 ülke toplam bizim yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız açısından baktığımızda %95'ini kapsıyor.
Oo.
Diğer istisnalar ise diğer %5'ti.
Süreç içerisinde ama hedefliyorsunuz.
Onları da alacağız. Tabi burada ikiye ayırıyoruz biz. Yurt dışında sigortalı yaşayan, uzun yaşayan vatandaşımızla turistik amaçlı kısa süreli giden vatandaşımızı ayırıyoruz. Hmm. Turist amaçlı giden, kısa vizeyle gidenler sadece acil sağlık hizmetleri kapsıyor.
Hmm.
Uzun yaşayan, ikamet eden vatandaşlarımız için bütün sağlık hizmetlerini kapsayan bir uygulama bu.
Peki. Aynı şey o ülkeden bizim ülkemize turistik ve birkaç ay kalma, birkaç ay tatil yapmak için gelen insanlar için de geçerli mi? Onların durumu nedir? Tabii, onu da dinleyelim
sizden. Yurt dışından diyelim ki Alman vatandaşı.
Evet.
Türkiye'ye geldiğinde acil bir durum geliştiğinde tüm Türkiye'deki sağlık hizmet sunucularından hizmeti alıyor.
Hı hı.
Ve bunun karşılığında biz bize Almanya'daki sigorta sistemi bizim sigortaya bu ücretini ödüyor.
Hı hı.
Yani karşılıklı sözleşmeler her iki vatandaş için her iki ülkedeki bütün süreçleri eşit bir şekilde
kılıyor,
düzenlemiştir.
Peki biz geçmişte SGK'yı insanlarımız en çok şu haberle kulaklarına SGK ismi gelirdi, anarlar ve duyarlar idi. İşte SGK şu ilaçların ödenmesini durdurdu. SGK işte kanser ilaçlarının ödemesini kesti. SGK eczaneler ödeme yapamıyor gibi. Hep olumsuz haberlerle SGK toplumun gündemine gelir. Üçüncü sayfa haberi olur. Biz buradan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu daha çok işitirdik. Bugün eczanelerden aldığımız ilaçların ödenmesiyle ilgili olsun, kanser ilaçları ve diğer istisnai ve nadir hastalıklarla ilgili ilaçların ödenmesiyle ilgili SGK neler yapmakta? Nasıl bir politika izlemekte? Galiba iyi şeyler yapıyor ki son dönemde basın eleştiri çıkmıyor ama biz sizden dinleyelim. Nedir buradaki son durum?
Tabii Türkiye'de özellikle SSK dediğimiz bir kuruluş vardı, kurum vardı.
Evet.
Bunun kötü algısı bütün vatandaşlarımızın
kötü mirası
adeta zihninde kazınmış. Evet. Bu miras bir şekilde devralınmış miras ama Sosyal Güvenlik Kurumu olaraktan reform hareketiyle hem Bağkur hem emekli hem de sigortalıyı bir çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu yeni vizyonuyla kesinlikle erişimi önceleyen ve vatandaşın sağlıklı kalmasını önceleyen, sağlıklı kalmasıyla ilgili finans modelleri geliştiren, ancak rahatsızlandığında da tüm tedavilerini vermeyi, tüm tedavilerini karşılamayı yurt içinde veya yurt dışında. Türkiye'de tedavisi mümkün olmayıp yurt dışında tedavisi mümkünse bunu da üstlenen ve bu üstlenmeyi hem refakatçisiyle birlikte, yani bir çocuk anne babasıyla gidiyor, özel uçakla Amerika'ya, evet, tedavi için gitmesini ve tekrar geri gelmesi şeklindeki tüm süreçleri kapsayan bir geri ödemesi var.
Güzel.
Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu bugün itibariyle Türkiye'de ruhsatlı olmayan ilaçları dahi vatandaşımızın tedavisi için hizmeti alıyor ve vatandaşımıza evine kadar erişimini sağlıyor. Yani bir kanser hastamızın yurt dışında üretilmiş bir ilaç, bu kanser hastalığına tedavi amaçlı bilimsel anlamda etkili olduğunu Sağlık Bakanlığı komisyonları, bizim komisyonlar söylüyorsa, biz bu ilacı o vatandaş adına ithal ediyoruz ve evine kadar gönderiyoruz. Kanser için de böyle, nadir hastalıklar için de böyle. Ve bu alandaki bütçemiz 1,5 katrilyon. 1,5 katrilyonluk ilacı sırf bu kanser hastalarımız ve nadir hastalıklar için özel siparişle getiriyoruz, özel kuryelerle evine kadar servis ediyoruz.
Bununla ilgili bir tıkanıklık, bir sıkışıklık yaşanmıyor.
Tabii şöyle bir nokta var. Özellikle nadir hastalıklar, yetim hastalıklar diye tıp camiasında adlandırılır. Bu yetim hastalıklarla ilgili yeni yeni tedaviler oluşuyor. 8 milyona yakın yetim hastalık var. Bunlar ancak 7-800'ünün tedavisiyle ilgili ilaçlar bulunmuş. Hmm. Ve bu ilaçlar da kısmen etkili. Tam tedavi edici ilaçlar değil.
Hmm.
Tabii bu süreç işlediği için yeni ilaçlar bulunuyor. Ve bu yeni ilaçların klinik etkinlikleri takip edilmesi ve belli bir zaman alıyor.
Evet.
Bunu direkt geri ödemeye almak bazen hemen mümkün olmuyor. Çünkü tıbben henüz daha kanıtlanmış o ilaçlar değiller.
Hmm.
Bunları klinik araştırma safhalarında vatandaşın erişimine sağlamak sağlıkla ilgili başka bir güven sorunu ortaya çıkaracağı için burada biraz zaman tanımak gerekiyor. Ama şu an itibariyle Dünyada bu tür ilaçları geri ödemeye alan ilk 5 ülkeden birisi Türkiye'dir.
Yani nadir hastalıklarla
ilgili. Hastalıklar, kanser hastalıklar gibi tedavisi mümkün olan ilaç veya başka bir metot geri ödemeye alan ilk 5 ülkeden birisiyiz.
Sevgili akılda kalanlar dinleyicileri, bu aklımızda kalsın. Türkiye nadir hastalıklar ve kanser hastalıklarıyla ilgili tıp literatürüne geçmiş ilaçların temini konusunda geri ödemeyi taahhüt eden ve bunu gerçekleştiren dünyadaki 5 ülkeden bir tanesiyiz dedi. Peki hem bir çocuk cerrahisi üzerine uzmanlık yaptınız, doktorsunuz, bir yandan da bürokratsınız. Türkiye'deki bu koruyucu hekimlikle ilgili ne durumdayız Orhan Bey? Neler yapılıyor, neler yapılmakta?
Son 13 yılda koruyucu sağlık hizmetleri ilgili çok ciddi manada gelişmeler var. Bir hastalık düşünün ve bunun koruyucu anlamda bir aşısı olduğunu, mutlaka bu aşı Türkiye'deki aşı çizelgesine, aşı takvimine eklenmiş durumdadır. Avrupa'daki, Danimarka'daki, İsveç'teki, Almanya'daki aşılar neyse, bütün çocuklar için yapılan aşılar, Türkiye'de aynısıdır. Ve bu aşılarla ilgili de vatandaşımız herhangi bir ücret ödememektedir. Tümünü devlet karşılamakta ve aşıları ayağına giderek yapmakta. Yine koruyucu sağlık hizmetleri anlamında sağlıklı yaşamı destekleyici, gerek sigara, tütünle mücadele, gerek obeziteyle mücadele, gerek diyabetle mücadele konusunda çok ciddi kampanyalar yapıyoruz. Şimdi biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlıklı yaşamı, sağlıklı kalmayı çok önceliyoruz. Çünkü vatandaşımızın güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da güvencesi vatandaşımızın sağlıklı kalmasıdır.
Eyvah.
Onun için birey sağlığını korursa, toplum sağlığımız gerçekten olsa, korunur, yerinde olursa bizim gerek sağlık harcamaları, finansal yükümüz, gerekse de buradan elde edeceğimiz tasarruflarla kanser hastalığı gibi, nadir hastalıklar gibi finansal yükünün çok çok yüksek olduğu bu alanlara da imkan
kaynak sağlanmış oluruz. Yurt dışında duyuyoruz. Benim dayım uzun süreden beri Almanya'da çalışıyor. Belki de 30 yılı geçti. Evde sağlık hizmetleri sunuluyor oradaki hastalara. Bu evlerde hastalara düşkün, kimsesiz belki, yaşlı hastalara sağlık hizmeti sunma konusunda biz ne aşamadayız? Bizler neler yapıyoruz?
Evet, şu anda Türkiye'de tüm vatandaşlarımızın erişiminin sağlandığı, yaşamış oldukları ortamda evde sağlık hizmetlerini sunuyoruz. Bu evde sağlık hizmetleri için vatandaşımız bir bedel ödüyor mu? Ödemiyor. Tamamen ücretsiz evde sağlık hizmetleri. Peki kimler faydalanıyor Türkiye'de bundan?
Evet.
Yatağa bağımlı olan tüm bireyler, KOAH hastası dediğimiz akciğer solunumla ilgili rahatsızlığı olan, kas hastalığı olan, doğuştan kas erimesi olan, yürümede güçlük çeken, spastik dediğimiz doğumda yaşadığı travmadan ve intrauterin yani anne karnındaki bir nedenden kaynaklanmış ona bağlı yatağa bağımlı olan çocuklar, yeni doğandaki sarılık gibi çeşitli hasta grubumuz evinde herhangi bir ücret ödemeden tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz finanse ediyoruz. Aynı şekilde yatağa bağımlı bir hastamızın ağız diş sağlığı bakımı, dişinin çekilmesi, dişin çürüğünün dolguyla, efendim farklı metotlarla tedavisi gibi, ki birçok Avrupa ülkesinde diş sağlığı henüz daha geri ödemede yokken biz burada evinde yatalak hastanın diş sağlığıyla ilgili hizmetleri geri ödemeye aldık ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bunları ödüyoruz. Tabii evde sağlık ve sosyal hizmetler konusunda hükümetimizin, devletimizin çok ciddi hizmetleri var. Aile Bakanlığı tarafından bu hastalığımızın yakınlarına bakmakla ilgili yükümlülüklerini hafifletmek için finansal destek veriliyor. Bir asgari ücret. Belediyeler bu hastalarımızın evindeki ev temizliğini kişisel banyosuna kadar hizmetini veriyor. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetini sunuyor. Ve biz de geri ödeme kuruluşu olarak bunu finanse ediyoruz. Ama bunlar yetmez. Daha ne yapabiliriz tartışıyoruz. Ve şu anda yeni geliştireceğimiz sistemde hasta hastaneden eve taburcu olmadan önce evinin hastalığının yeni durumuna göre, kişinin yeni kısıtlarına göre dizayn edilmesi, bütün ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipmanların evine hazır hale getirilmesi ve bu konuda eğitimlerin verilmesi ve hastaneden evine kadar naklinin de tümünü sağlık sistemi içerisinde sağlanmış olması ve bu şekilde evinde güvenli, sağlıklı bir şekilde huzur içerisinde ailesiyle birlikte yaşamasını temin edecek yeni uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Artık vatandaşımız sağlığa erişim konusunda, tıbbi malzeme erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan tıpkı Almanya'daki ki bence birçok ülkeden daha ileri bir sağlık hizmeti getiriyoruz. Çünkü orada biliyoruz ki finansal anlamda belli bir oranda katkı vermek zorundalar. Bakım sigortası dediğimiz bakım sigortasına prim ödemek zorundalar. Türkiye'de ise genel sağlık sigortasında olsun veya olmasın. Sigortalı olsun veya olmasın tüm herkes bu hizmetlerden faydalanabiliyor.
Evet, ülkemle doğrusu bu anlamda gurur duydum. 4. Uluslararası Obuspanlı toplantısında bir ağabeyden şöyle bir anekdot dinledim. Çok hoşuma gitti. Türkiye'deki mültecilere yapılan hizmetleri anlatmış konuşmacım bir tanesi. İşte şöyle sağlık hizmeti, böyle eğitim hizmeti, böyle işte iaşesi karşılanıyor vesaire vesaire söyleyince Peru ombudsmanı demiş ki ya mülteci olarak müracaat edesim geldi Türkiye'ye demiş. Yani sizi şöyle dinlerken ben Allah düşürmesin, Allah sağlığımızı daim eylesin ama sevindirici bu insanların bu kadar ince ayrıntılarla düşünülüyor olması bizi mutlu ediyor. Yine bizim için bir şeydi bu, ufuktu. Bazen izlemiş olduğumuz Hollywood filmlerinde bir batılı ülkenin insanı, vatandaşı bir yerde yaralanır, hastalanır. Ağır bir travmatik başından bir şey geçer. Hemen o ülkenin bir ambulansı gelir. Uçak ambulans, helikopter ambulansı veya araç ambulansıyla alınır falan. Peki biz Türkiye 2017 yılında ülke dışında ve ülke içerisinde bu tip hastalanan vatandaşlarımıza bizler sunabiliyor muyuz? Bu noktada neredeyiz?
Evet, acil ve afet sağlık hizmetleri konusunda gerek Türkiye'de ve gerek yurt dışında Türk vatandaşlarımızın tümü için gerektiğinde ambulans, uçak, gerektiğinde helikopter ve yeni devreye alınacak gemi hastane gibi daha donanımlı, daha kalıcı bir sağlık hizmeti sunumunu başlatmış bulunmaktayız.
Bir daha gemi hastane alınımı mı düşünülüyor? Ne için düşünülüyor bu? Oradan devam edeceğiz yine.
Şimdi özellikle uçak ve ambulans gibi hizmetlerimizde birey başına tek kişi üzerinden de helikopter veya uçak ambulansla getiriyoruz. Mesela özellikle dünyadaki afetlerde de Türk vatandaşı olmayan farklı uyruktaki vatandaşlar için bile bu hava ambulansı ve uçağı görevlendiriliyor. Fakat özellikle büyük depremlerde ve afetlerde şunu gördük ki sizin oradaki hastayı transfer etmek yerine orada kalıcı bir sağlık hizmeti sunabilir miyiz? Ve erken bir ilk akut dönemde, ilk acil olan günlerde bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de dünyada gemi hastane dediğimiz kavram özellikle askeri amaçla kullanılan askeri gemi hastaneleri olduğunu gördük. Türkiye'de ise bunu sivil, tamamen sivil, sivil amaçlı insani yardım amaçlı yapılması kararıyla Sağlık Bakanlığı üzerinden şu anda bu hastane alımı temin ediyor. Tabii ki biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak buradaki verilen tüm hizmetleri de finanse edeceğiz.
Böyle bir karar alındı. Sağlık
Bakanlığı bu ihaleleri yapıldı. Şu anda gemi hastanemiz yapılıyor.
Bir mi birkaç mı biliyor muyuz?
Yani en son bildiğim kadarıyla 3 hastane.
3 tane gemi hastane.
Ama herhalde birincisi ilk defa işte devreye alınacak, sonra ikincisi alacak. Burada amacımız şu. Türkiye gibi 3 bölgesi yani bir ada şeklinde olan bir ülkede.
Yarım ada şeklinde.
İstanbul'da mesela bir depremde Allah göstermesin sağlık hizmet sunumunda bir aksaklık olmaması için gemiyi uygun bir mekana yaklaştırdığınızda tamamen donanımlı bir hastane olaraktan hizmet vereceğini düşünün.
Karadan hastalar gelir
mi
orada?
Veya başka bir dost ülke, başka bir
yurttaş,
afet,
soydaş,
afete uğramış bir
evet,
ülkenin
veya bir mazlum,
de, mazlumun da derdine derman olmak için oraya yaklaştığınızı Osmanlı kültüründen gelen bu bizim asli misyonumuzu yerine getirmek için de bu gemi hastane sivil olması çok önemli.
Askeri
ve
değil.
İnsani amaçlı yapılmış olması orada gidip sağlık hizmeti sunmayı hedefledi. Yani Türkiye artık gerçekten muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmıştır sağlık alanında. Özellikle hava ambulansı, uçak ambulansı ve gemi hastane gibi bütün imkanları seferber ederek bu hizmetleri vermekte ve bu konuda da Sosyal Güvenlik Kurumu en ufak bir finansal açıdan bir geri ödeme açısından baktığımızda herhangi bir tereddüt yaşamadan bunu ödemekte. Biz tabii acil sağlık hizmetlerinin finansmanını Türkiye'de tek bir yerden yapıyoruz. O da Sağlık Bakanlığı. Hmm. Çünkü tüm acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve hizmetin verilmesi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı üzerinden yurt içi ve yurt dışı. Bu açıdan baktığımızda gerçekten eskiden filmlerde gördüğümüz ama bugün hayalden öte gerçek olan bu hizmetleri veriyoruz.
Evet Sayın Koç, ben Adana'da çok ağır karaciğer yetmezliği problemi yaşayan amcaoğlumun acilen bir ambulansla Ankara'ya iletilmesi gerektiği söylenmişti. Başkent Hastanesi'nde kalıyor idi. İlk o hizmeti o zaman görmüştüm. Hemen Sağlık İl Müdürlüğü ile temasa geçtik. Sağlık İl Müdürlüğü'nün hemen ön bahçesindeki bir helikopter pistinden yüklendi. Birkaç saat sonra buradaydı. Burada müdahale edildi. Ve çok şükür çok ağır bir hayat tehlikesi vardı, atlattı. Türkiye gerçekten şu anda şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bir objektif, dışarıdan da bakan bir hekim olarak, bir doktor olarak ve bir de bürokrat olarak Avrupa'da verilen sağlık hizmetlerini aşan da bir performans sergilediğimizi söyleniyor, duyuyoruz ama böyle midir gerçekten?
Şimdi tabii bizi dinleyen sayın dinleyiciler de çok yakinen bilir ki yurt dışında acil sağlık hizmetleriyle ilgili gerçekten bir kolunuz kırıldığında, bir trafik kazası geçirdiğinizde yaşadığınız süreçleri biliyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Zaman açısından olsun, bu hastaneye gidiyor, öbür hastaneye yönlendiriliyor. Türkiye'de bunlar hepsi bitmiştir. Türkiye'de 112'yi aradığınız an sisteme kaydediliyorsunuz. Sistem sizin adınıza. Siz hiçbir şey yapmadan, siz hastanızla zaten ilgileneceksiniz, derdiniz var. Sizin adınıza size uygun en iyi hastanenin tespit edilmesi ve sizin oraya transferiniz için, gitmeniz için en iyi olan yöntemi, karaysa kara ambulansı, havaysa hava ambulansını belirleyerek bu sürecin tümünü sizin adınıza yönetiyor. Hiç kimseyi aracı koymak, efendim referans etmek zorunda değilsiniz. Hastalığınız tek başına bu süreçlerin başlatılması için yeterlidir. Sadece 112 aramanızla. Ve hakikaten şu anda Türkiye'de acil sağlık hizmetleri açısından baktığımızda ambulansın gelmesiyle ilgili kırsalda 20 dakika içerisinde ambulans size ulaşıyor. Şehir içinde 10 dakikada ulaşıyor. Ve hastaneye sizi ulaştıktan sonra hastane içindeki süreçler de çok ciddi manada
kısaldı
ve altyapısı,
müdahaleler
açısından, tıbbi donanım açısından çok fevkalade yeterli. Biz sağlık hizmeti sunumu açısından Avrupa'daki insan kaynaklarının 1/3'üne sahip olmamıza rağmen doktor ve hemşire açısından ve ayırmış olduğumuz bütçedeki pay açısından da yarısına bile sahip değilken onlardan daha iyi bir kaliteli hizmet sunduğumuzu ve bunu da memnuniyetlere ki TÜİK tarafından yapılır, tamamen sağlık hizmet sunucular tarafından müdahale olmayan memnuniyette yansımasına baktığımız %74-75'lere Türkiye'deki en iyi hizmetlerden birisi sağlık hizmetleridir.
Evet.
Bunun da en büyük başarısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme finans modeliyle ilgilidir.
Hmm.
Bu açıdan baktığımızda çok geniş yelpazede bir hizmet skalasını ödediğimizi, Avrupa'da alınamayan, sigorta kapsamında alınamayan birçok hizmetin Türkiye'de hiçbir bedel ödemeden alınabildiğini de söylemek isterim.
Peki yaklaşık 3 milyon Suriyeli, 1 milyon civarında da Iraklı ve muhtelif ülkelerden ülkemize gelmiş misafirlerimiz var. Bunlarla ilgili yani uluslararası misafirler de deniyor buna teknik tabir olarak. Bunlara yönelik sağlık hizmetlerinde ve onlara yönelik sağlık hizmetlerini nasıl realize ediyoruz? Bunlarla ilgili neler yapıyoruz?
Gerçekten ülkemiz stratejik açıdan, coğrafi açıdan çok önemli bir konumda. Tarihten bugüne kadar bu Anadolu'da yaşamanın bedelleri olmuş. Ve bu bedelleri hep ödemişiz. Çanakkale'de ödemişiz, Dünya Savaşı'nda ödemişiz. Şimdi de komşu ülkelerimizdeki komşuluk hukukuna dayalı olaraktan kapılarımızı açmışız, bağrımızı açmışız, evimizi açmışız, aşımızı paylaşıyoruz. Tabii düşünebiliyor musunuz 3 milyondan daha fazla Suriyelinin olduğunu ve Türkiye'de 200 bin bebeğin Türkiye'de doğduğunu.
Evet.
Artık bunlar gerçekten doğumuyla, yeni doğanıyla, kanseriyle, diğer hastalıklarla değil manada sağlık zemine, sağlığa ihtiyacı olan grup. Bir savaş mağduru, bunların beslenmesinden tutun, barınmasına kadar, kişisel bakımına kadar tüm süreçleri yöneten bir ülke var.
Ağız, diş sağlığı.
Bu açıdan baktığımızda özellikle bunların barınma ihtiyaçları gerek Kızılay gerek AFAD tarafından, hükümet tarafından destekleniyor. Gerek beslenme süreçleri, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama, gebe takibi, gebe izlemi, bunların eğitimleri, okul çağındaki çocukların eğitimleri açısından, manevi bakımları, Diyanet İşleri Başkanlığı açısından
eğitim
ve ciddi manada eğitim almaları.
400 bin öğrencilere eğitim veriyoruz.
Evet, eğitim imkanlarının sağlanmış olması. Bunların hepsini Türkiye bir başka ülkeden yardım almadan
yapıyor.
Kendi öz kaynaklarıyla yapıyor. Sağlıkta biz ne yapıyoruz? Biz bütün Suriyeli vatandaşlarımız ve diğer mülteci veya
uluslararası
misafirlerimizin sağlığa erişimi konusunda Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ücretsiz hizmet almalarını ve üniversitede tedavi edilmesi gerekiyorsa üniversitede tedavi edilmelerini sağlıyoruz. Bir de ilaç noktasında tedavi ettiğiniz ama bir de ilaca erişim lazım. İlaç konusunda da bütün eczanelerimize ilaçları temin ediyoruz. Ve sosyal güvenlik kurumu olarak bu reçetelerini, bu ilaçlarını sağlıklı, güvenli bir şekilde verilip verilmediğini denetliyoruz. Bu konuda 110 tane eczacımız sadece bu işe bakıyor. Ve bunların finansmanı da AFAD üzerinden finanse ediliyor. Vatandaşlarımız gibi bunlar da herhangi bir cepten ödeme, herhangi bir ödeme yapmadan bu hizmetlere kavuşuyorlar. Ve biz sosyal güvenlik kurumu olarak bunu bir adım daha öteye taşıdık. Şimdi Kilis'te yapacağımız uluslararası misafir sağlığı ve sosyal hizmetler konulu bir sempozyumla bütün paydaşlarımızı, sivil toplum kuruluşu, bakanlıklar, kurumlar bir araya getirerek neler yaptık, neler yapamadık, neleri daha yapmamız gerekir noktasında. Yani eve gelen misafirimizi ağırlarken bir kusur etmemek için örf adet genelimize hepimiz nasıl seferber oluyorsak, aynı şekilde buradaki misafirlerimizi de memnun etmek için bütün kurumlarımızla birlikte seferber olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte oradayız. Sosyal güvenlik kurumunun öncülüğünde yapılacak bu sempozyumun çıktılarıyla da sistemin iyileştirilmesi konusunda yeni fırsatlar elde edeceğiz.
Peki ben bir şehir efsanesi mi diyeyim buna, bir hakikat mi diyeyim bilmiyorum ama size soracağım o yüzden. Türkiye'de hem zaman zaman okumuş olduğumuz makalelerde, sohbetlerde, dinlemiş olduğumuz konferanslarda ilaç çöplüğü olduğunu, Avrupa'da çok az sayıda aslında ilaç kullanıldığını ama Türkiye'de çok fazla sayıda ilaç kullanıldığını, bir. İki, yine ilaçların çok pahalı Türkiye'de tüketiciye, hastalara ulaştığına dair bir, bu son dönemde çok şükür bununla ilgili çok spekülatif haberler okumamakla birlikte ama zihin altımızda o SSK'nın olumsuz çağrışımları gibi ilaç fiyatlarının yüksek olduğu ve Türkiye'de çok fazla ilaç türü olduğu şeklinde eleştirilere ne dersiniz?
Tabii şimdi sağlığı özellikle birkaç parametreyle değerlendirmek lazım. Çünkü ilacın gerek tüketimi açısından, gerek israfı açısından, bilinçli ilaç kullanımı açısından baktığımızda. Birincisi koruyucu sağlık hizmeti. Eğer siz koruyucu sağlık hizmetlere önem verirseniz aşılama, bağışıklama, beslenme, dengeli beslenme konusunda ilacı tüketimini azaltırsınız.
Evet.
Yine sağlıklı yaşam, aktif sağlıklı yaşam, aktiviteyi önceleyen bir sağlık sistemi farkındalık oluşturursanız ilacı azaltabilirsiniz. Yine Türkiye'deki refah seviyesiyle ilgili yani eğitimi, duble yolları, toptan bir gelişmişlikle birlikte
yaşam kalitesini
yükseltirseniz ilacı olan ihtiyacı azaltırsınız. Hamdolsun Türkiye son 13 yılda bu konuda çok ciddi gelişmeler sağladı ve şu anda iddia ediyoruz ki Türkiye ilacın fiyat açısından biliyorsunuz en uygun fiyatlarda ilacı alan ülkelerden birisi.
Hastaya ulaştırdı.
Vatandaşın ilaca katkısı açısından baktığımızda en az katkıyla ilacı alan ülkelerden birisi. Özellikle kanser hastası gibi kronik hastalıklarda hiçbir fark, cepten hiçbir ödeme yapmadan ilaca erişim sağlayan bir ülke. Ve son dönemde de özellikle bilinçli ilaç tüketimi konusunda
farkındalık oluşturan.
Çok mesafe
aldık. Çok Sağlık Bakanlığı bu konuda
çünkü
ama.
Çünkü Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu hepimiz çalışıyoruz. Ama demin bahsetmiş olduğum parametreleri çok önemsiyoruz. Eğer sizin dengeli bir beslenen, yeterince beslenen bir çocuk grubunuz, genç grubunuz yeterince beslenemiyorsa hastalanma oranı artacaktır. İlaca erişim artacaktır. Bu konuda biz İlacı erişimin önündeki engelleri azalttık. fiyatlarını regüle ettik, düzenledik, ucuzlattık. Vatandaşın katkısını minimum tuttuk ve bilinçli ilaç kampanyalarıyla da gereksiz tüketimlerin önüne geçtik.
Son olarak siz birçok STK'da da görev alan, görev almayı da bir görev bilen bürokratsınız. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Federasyonu'ndasınız. Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği'nde üyesiniz. Palyatif sağlık hizmetlerinde varsınız. Birçok sağlıkla ilgili de STK'da görev alıyorsunuz. Ve bunlar bağlamında bir gönül komşusu projeniz var. Son bir dakikada da onu sizden dinleyip programımızı kapatalım.
Meslek hayatımızın 22 yıllık bir doktorluk geçmişimiz var. 10 yıllık bürokraside çalışıyoruz. Evde sağlık sisteminin kurulmasında, palyatif bakım sisteminin kurulmasında katkılarımız oldu. Proje direktörlüğümüz oldu. Saha gezilerimizde hep şunu gördük. Yani adanmış hayatlar var. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kız kardeşine, annesine, babasına bakan, sırf bu nedenle evlenmeyen genç kızları gördük.
Evet.
Ve bunların bizden bir talebi vardı. Evet, devletimiz bize yardım ediyor. Evde bakım aylığı veriyor, evde sağlık hizmeti veriyor. Ama ben bir insanım. Benim de kendime vakit ayırmam lazım. Ben bu hastamı kime bırakıp gideyim? Bu nedenle bizden bu parayı bize vermeyin. Bizi haftanın belli günlerinde gelip komşuluk hukukuna dayalı bu işlerimizi el atacak birisi olsun noktasından hareketle biz de Evde Sağlık Hizmetleri Derneği olarak gönül komşularını, yani komşuluk hukukuna dayalı gönüllülüğü başlattık. Ve artık bu hastalarımız kendine vakit ayırabiliyor. Gönüllü komşular geliyor, ev işlerine yardım ediyor, hastasını bakmasına yardım ediyor, evin dışındaki hizmetlere yardım ediyor. Türkiye'de de yaygınlaşması için çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum değerli konuğum. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Orhan Koç konuğumdu. Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerini konuştuk. Yine akılda kalanların bu programından şu aklımızda kalıyor. Dünyada 3-5 ülkede olan gemi hastane projemizde ihalesi yapıldı, hayata geçecek. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, Doktor Orhan Koç'la söyleştim. Önümüzdeki hafta yine özel ve önemli bir konukla sizin gündeminizi konuşacağız. Hoşça kalın, esen kalın.
Akılda Kalan.